أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, Allah'ın selamıyla selamlıyor. Siz değerli dinleyenlerime saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak işlerimize, çalışmalarımıza bereketler, feyizler, bereketler ihsan eylesin. Gönlümüzü, yuvamızı, iş yerimizi, ülkemizi, yurdumuzu, dünyamızı rahmetiyle, huzuruyla doldursun. O rahmetten, huzurdan mahrum olan kullara da Cenab-ı Hak ikram etsin. Bütün sıkıntılar, ölümler, terörler, belalar defu ref olsun inşallah dualarımızın bereketiyle. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın geride bırakmış olduğu mirasa baktığımız zaman, ki bugünkü programımızda ilk olarak onu ele alacağız. Yani Allah Resulü çok mütevazi bir hayat yaşadı. Olabildiği kadar en gerekli, zaruri ihtiyaçlar çerçevesinde ve onları çok dikkatli, şükredici bir kul olarak dikkatli bir şekilde kullandığını, ev hayatını, kullandığı eşyaları, binitlerini, temizlik malzemelerini, halt malzemelerini, bunları gördük. Çok temiz, çok mütevazi ama hepsi sayılacak kadar sayı bakımından az, böyle teker teker, yani biniti, harp malzemesi, temizlik malzemesi, böyle teker teker bir inci tanesini sayar gibi sayılacak kadar sade böyle bir hayat Efendimiz inşadı hayat. Ama bir ümmetin peygamberi olma, bir ümmetin, İslam ümmetinin lideri olma, büyük bir dünya tarihinde devrim, inkılap gerçekleştirme, Allah adına büyük bir İslam inkılap gerçekleştirme, dünyaya Allah'a kulluğun, tevhidin, huzurun, mutluluğun usulünü, yolunu öğretmeye geldiğimiz zaman gerçekten orada çok zengin, çok coşkulu, böyle ifadeye gelmez bir büyük bir cehd, gayret ve çalışma olduğunu görüyoruz. Yani ne zaman ki o maddi, hayatın maddi tarafı, yemeler, içmeler, şunlar bunlar olabildiği kadar sade, mütevazi olursa, işte onun arkasından böyle kulluk açısından, İslam'a hizmet açısından çok görkemli, çok muhteşem ve tarife sığmaz büyük bir hizmet gerçekleştiriliyor. Efendimizin hayatından bunu görebiliyoruz. Yani her tarafında Allah'ın rızasının, Allah'ın muhabbetinin, Allah'ın onayının, tasdikinin güzellik açısından olduğu bir hayatla karşı karşıya olduğumuzu fark ediyoruz. Şimdi tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bir de maddi mirasına bakalım. Efendimiz neler bıraktı geriye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neler bıraktı? Hangi yatları, hangi katları, hangi altınları, gümüşleri, arsaları, arazileri, iş yerlerini, dükkanları, bakalım neler bıraktı görelim de biz de mal biriktirelim gece gündüz ve onları da tıpkı Efendimiz yaptığı gibi Efendimiz örnek olarak yere bırakalım. Madem ki diyoruz ya Resulallah, canım kurban olsun senin yoluna. Diyoruz ki ya Resulallah, seni canımızdan çok seviyoruz. Ya Resulallah, bizim için sen her şeyden değerlisin. Ya Resulallah, bizim bütün arzumuz sana yaklaşmak, senin gibi olmak, senin yanında yer almak. Ne güzel bunlar iddialar, ne güzel yani arzular. İnşallah samimi arzulardır da gerçekleşir. Bakalım edelim. Yani Efendimiz neye önem verdi, ne kadar önem verdi, bunu görüyoruz burada. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam fani dünyaya ahiret hayatının kazanıldığı bir yer olarak bakıyor Efendimiz. Yani dünya mezraatul ahira, dünya ahiretin tarlası. Ve yoksa burada ebedi kalmak diye bir şey yok. Kimse, kim kaldı ki biz kalacağız? Anlaşılan o ki kimse kalmadığına göre ve gidenler de yanlarında bir toprak parçası, bir elbise parçası, kefenin haricinde başka bir şey, altın gümüş götürmediğine göre zaten her giden buradan bir toprak, bir avuç toprak götürseydi, götürebilseydi yeryüzünde toprak kalmazdı. Milyarlarca insan öldüğüne göre herkes bir avuç alsa, her giden bir altın gümüş götürse dünyanın altın gümüşü tükenirdi falan. İşte Allah-u Teala öyle bir düzen kurmuş ki kimse bir şey götüremediği için dünyaya kaldı. Dünyaya kaldığı için yeni gelen insanlar onu ne yapıyor? Varis oluyor. Kullanabiliyorlar. Dolayısıyla dünya bizatihi baki olan bir hayat değil, ahiret hayatının kazanıldığı bir yer. Bu bir gerçek. Böyle bakmak lazım. Efendimiz de böyle bakıyordu ve bunu bu şekilde anlayan en iyi insan oydu. Ve ebedi fayda verecek olanın salih ameller olduğu kesin. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede el malu vel benune zinetul hayati dünya, mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür, püsüdür, gelip geçici zinetidir. Vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Esas baki kalacak salih ameller bizimle beraber gelecek, devam edecek. Onlar hem sevap bakımından, yani ahirette bize sağlayacağı karşılık, mükafat, sevap bakımından, hem de gönül bağlayacak, gönül bağlanması gereken hususlar bakımından onlar daha hayırlıdır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor: biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktıklarımızın hepsi sadakadır. Biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktığımız hepsi sadakadır buyuruyorlar. Buhari Nafakat'ta bu bakımdan onun bıraktığı mirasın zaruri birkaç eşyadan başka bir şey olmayacağı zaten anlaşılıyor. Baştan Efendimiz diyor ki, buyuruyor ki, biz diyor peygamberlerin ahlakı şöyledir, hali şöyledir. Biz böyle altın, gümüş, mal, mülk yığıp da peşimizde kendi evlatlarımıza, torunlarımıza yığınla miras bırakan böyle peygamber yok. Allah'ın peygamberi bunlar. Cenab-ı Hak onları seçmiş, cennetteki yapmış. Allah'ın güzel kulları. Güzel kulları. Buradan da anlıyoruz ki Efendimiz zaten başından beri şu mirasım olsun, şunu bırakayım gibi bir düşünce içerisinde olmamış. Cüveyriye annemizin, validemizin haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, Efendimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Salatü selam olsun. Allah katına değeri yüce olsun Efendimizin. Cenab-ı Hak şefaatinden ayrılesin. Bakalım yine bırakmış geride kıymetli kardeşlerim. Bindiği beyaz katırı, silahı ve yolcular için vakfettiği arazisi dışında herhangi bir altın, gümüş, köle, cariye veya başka bir şey bırakmamıştır. Buhari ve Sahih bir. İsterseniz bir daha tekrar edeyim. Yani Efendimiz bu, Resul Efendimiz. Ya bu kadarlık olmaz kardeşim ya. İnsan şu kadar ömür yaşayacak, ondan sonra giderken hiçbir şey, malı mülkü ölmeden ölüp gidecek, böyle bir insanlık olur mu falan. Ya bu Allah'ın peygamberi, kıymetli kardeştir. Allah'ın peygamberi böyle. Bindiği beyaz bir katırı, çünkü ömrün sonuna kadar bitiyor ona, biniyor ona. Dolayısıyla yanında kalmış o. Silahı, Resul Efendimiz bir ordu kumandanı, aynı zamanda devlet başkanı, o kadar savaşlar yapmış. Ve bir şey daha bırakmış, o da yolcular için vakfettiği arazi. Yani gelen giden oradan yesin içsin ve ihtiyaçlarını görsün diye Efendimiz bir arazi vakfetmiş. Onun dışında ne bir altın, ne bir gümüş, ne bir köle ve cariye, ne de başka bir şey Efendimiz miras olarak yok ki bıraksın. Yok. Onların hepsi niye yok? Çünkü hepsini vermiş. Veriyor, hepsini veriyor. Köleyi azat ediyor. Cariyeyi evlendiriyor. Altın gümüşü infak ediyor. Hepsini verince Allah'a veriyor. Yani Allah'ın mülkünü Allah'a adıyor. En doğrusu bu zaten. Dolayısıyla geriye bir şey kalması mümkün değil. Nitekim yukarıdaki miras hadisinden hareketle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gayrimenkul mallarının vakıf hükmünde olduğu belirtilmiştir. Onun bu tür malları ise yukarıda işaret edilen arazileriyle hanımların oturduğu odalardan ibarettir. Bir o yolcular için vakfettiği araziden bahsediliyor. Bir de Efendimizin eşlerin oturmuş olduğu odalar vardı. Onlar da zaten orada oturuyorlar. Nereye gitsin, sokakta mı kalsınlar? Ve ancak bir başka hadiste Resul-i Ekrem Efendimizin zevcelerimin geçimi ve amilimin yani zekat amilinin maaşı dışında geride bıraktığım mallar sadaka vakıftır buyurarak o şekilde efendim Daribeka'yı irtihar ediyor. Ondan sonra arkada kalan hanımlarının nafaka ve mesken imkanlarının karşılanması gerektiğini bildirmiştir. Zaten Allah Resulü hayattayken elindeki arazileri intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla yani faydalanma hakkı kendinde kalmak şartıyla kamunun istifadesi için vakfetmişti Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu arazilerin bir kısmından hanımlarının yıllık nafakasını ayırıp diğer gelirleri devletin ve halkın ihtiyaçlarına harcanıyordu. Bununla birlikte vefatından sonra hanımları mağdur edilmemiş, Resulullah'ın tavsiyesine uyularak bu arazilerden annelerimizin nafakaları karşılanmış ve vefatlarına kadar vaktiyle kendilerine tahsis edilen hücre-i saadetlerinde ikamet etmişler. Öyle ömürlerini itmam etmişler o değerli kıymetli annelerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Efendimizin İslam uğruna elindeki arazilerini vakfetmesi ve insan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Bunlardan bir tanesi sadaka-i cariye, ikincisi kendisinden istifade edilen ilim, üçüncüsü arkasından dua eden hayırlı evlat buyurması tarihte önemli bir çığırın açılmasına da vesile oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Diyor ki insan öldü mü ameli kesilir. İzâ mâtil abdu in kata'a ameluhu illâ min selâsin. İnsan öldüğü zaman, kul öldüğü zaman amel defterleri kapanır. Onun defterine bir şey yazılma imkanı tükenir, biter ama şu üç kanaldan amel defterlerine yazım devam eder. Devam eder. Bunların bir tanesi sadaka-i cariye. Yani insanlığın menfaati, faydası için yaptırdığı camidir, çeşmedir, hastanedir, okuldur. Yani insanlara zararı olmayan, Allah'ın rızasına uygun, tam tersine insanlara fayda sağlayacak, devam edecek cari, yani akıp giden sadaka. Cami, adam cami yaptırıyor, çeşme yaptırıyor ilahirihi. Bunlar devam edecek. Kendisinden istifade edilen bir ilim, yani kitap yazıyor, talebe yetiştiriyor ilahirihi ve arkasına dua edecek hayırlı bir evlat. Zaten o da bir sadaka-i cariye. Onu çünkü yetiştiriyor ahlakı, ilmi, her şeyiyle insanlığa faydalı bir evlat yetiştiriyor. Dua zaten fiil olarak dua halinde, bir de anne babasına dua ederse Allah ona rahmet eyle, merhamet eyle diye bu da yine kişinin amel defterine yazıyor. Bunu şimdi en güzel kim bu hadis-i şerifi tatbik ediyor? Bu hadis-i şerifi en güzel tatbik eden kişi Efendimiz Aleyhisselam. Malını vakfediyor. Efendim ilmini bütün sahabeyi alim olarak yetiştiriyor. Hepsi Efendimizin evlatları sayılır. Kendi öz evlatları, kızları olsun, torunları olsun, onları da salih olarak yetiştiriyor ve ümmete muallime yapıyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifin üç maddesini de en etkin bir şekilde dikkat alıp kullanan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bir çığır açıyor. Bu çığır Efendimizin bizzat kendi açmış olduğu bir çığır, hem sözüyle hem de bir fiil uygulamasıyla. Binaenaleyh bidayetten günümüze kadar, başlangıçtan günümüze kadar birçok Müslüman imkan nispetinde onun nurlu yoluna tabi olarak çeşitli vakıflar ve hayır müesseseleri kurmuştur veya bu gibi müesseselere katkıda bulunmuşlardır. Böylece manevi kazançlarının devam etmesini sağlamışlar ve insanlığa eşsiz bir vakıf medeniyeti takdim etmişlerdir. Hazreti İbrahim'den başlayan, Efendimiz'e devam eden ve bütün sahabe-i kiram, Hazreti Ömer ve diğerleri ve İslam toplumları, Selçuklu, Osmanlı, özellikle Osmanlı'daki vakıf geleneği, Sonra günümüzde de elhamdülillah son özellikle 30-40 senedir ki Türkiye'deki vakıflaşma faaliyeti Efendimizin bu açmış olduğu çığırın güzelliğidir. O çığırdan yürüyen insanlar bu güzellikleri ortaya koymuşlardır ve bir ahiret sermayesi biriktirme imkanı olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, netice itibariyle Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokluk anlarında büyük bir metanet ve sabırla, varlık anlarında da elindeki imkanları Allah yolunda harcamak suretiyle sade, mütevazi, fakir ve onurlu bir hayatı tercih etmiş. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine dünyalık elde etme yarışı üzerine kurulmuş bir hayat tarzı değil. Bilakis ahiret azığı biriktirme esasına dayanan zahidane bir hayat tarzı tavsiye etmiştir. Bu kesin. Yani burada tam tersine bir şey söylemek mümkün değil. Yani dünya malı elde etme değil ama bunun yarışını yapma. Veya kim ne kadar çok yiyecek, kim ne kadar şunu yedim, şunu içtim, şunu bindim ettim falan böyle. Bunun yarışını Efendimiz Aleyhisselam teşvik etmemiştir. Yani insanları ticarette dünyayı kazanmaya ona engel olmamış. Ama bunu bir nefsi palazlama, işte sonuna kadar böyle nefsin hazlarını tatmin etme tarzında bir yarışı Efendimiz kesinlikle tavsiye etmemiştir. Tam tersine ayetlerde bunu söylemektedir. Efendimiz de Müslümanlara bir ahiret sermayesi elde etme yarışı. Kim daha takva sahibi olacak? Kim daha ibadeti güzel olacak? Kimin infakı fazla olacak? Kim daha Allah'ın kullarına hizmet edecek? Kim daha öyle yapacak, böyle yapacak diye hep güzellikleri Efendimiz Aleyhisselam teşvik etmiştir. Ve böyle bir hayat tarzı, yani takva yarışı üzerine bir hayat tarzını Peygamberimiz getirmiştir. İhsan, ihlas, Allah'a kulluk, diğer gamlık, fedakarlık, cömertlik, başkasının problemini çözme o noktada, yoksa nefsi palazlama tarzında bir hayat tarzını kesinlikle Efendimiz ne yaşamış ne de tavsiye etmiş, bunu söyleyemeyiz. Onun için burada yani İslami bir hayat tarzıyla layık bir hayat tarzının mukayesesini yapmak istersek şu cümleyi tekrar söylememiz lazım. Efendimiz ümmetine dünyalık elde etme yarışı üzerine kurulmuş bir hayat tarzı değil, bilakis ahiret azığı biriktirme esasına dayanan zahidene bir hayat tarzını tavsiye etmiştir. Bunu örneklendirmiştir, bunu ortaya koymuştur. Çünkü huzurun kaynağı budur, mutluluğun kaynağı budur, ülfetin kaynağı budur. Diğer türlü işte bırakın yesinler, bırakın geçsinler, bırakın esinler tarzında batı anlayışının, batı medeniyeti diyelim buna, medeniyet denmez de bunun pompaladığı nefsane hazları ön plana çıkaran bir anlayışla dünyada huzurun, mutlu olması mümkün değil. Savaşların engellemesi mümkün değil. Yani terörizm ortadan kalkması mümkün değil. Orada olsa olsa tam bir cinayet olur. Niye? Çünkü birisi ezilecek, ayaklar altına sürünecek, diğeri tıka basa bir hayat yaşayacak. Bugün televizyonları görüyoruz. Yani bir taraftaki gördüğümüz manzaralara bakın. Bir Suriye'ye bakalım, Halep'e bakalım, Rakka'ya bakalım. O ezil insanlara bakalım, Akdeniz'e bakalım. Bir taraftan da oradaki o efendim yarışlar, o efendim sefahatler, o lüksler, o yemeler, içmeler, o tatiller, o sahiller, ona bakalım, karşılaştıralım. Hangi vicdan bunu efendim görüp de kabul eder? Kim, hangi vicdan buna onay verebilir? Ve böyle bir dünyada nasıl biz savaşların, terörün ve fitnelerin önünü keseceğiz efendim? Bu mümkün değil. Böyle bir adaletsiz, böyle bir merhametsiz bir hayat anlayışıyla hiç kimseye bir huzur, bir mutluluk taşımak mümkün değildir. İşte Efendimiz Aleyhisselam insanlara aşırı hırs ve dünya düşkünlüğünün insanı her şeyi şiddet kötülüğe sürükleyebileceğini anlatıyordu. İslam'ın bir hayatın nasıl yaşanması gerektiğini en güzel şekilde efendim gösteriyordu. Nitekim irşat edici mübarek tavsiye ve sözleriyle de ev düzeni, yemesi, içmesi, giyim kuşamı, sonuçta bıraktığı maddi mirası bu duruma Efendimizin şahitlik ediyor. Onun zahiden hayatından istifade edenlere ne mutlu. Böyle Resul Efendimizin işte kıymetli dinleyenlerim, sürekli işte her hafta Efendimizin bir ahlakını, bir güzelliğini, bir örnek davranışını söz konusu ederek burada ne yapıyoruz? Onu paylaşmaya çalışıyoruz. Onun gibi olmaya çalışıyoruz. Buradaki Efendimiz'in naklettiğimiz şeylerin fevkalade güzel, insani, İslami, insan fıtratına uygun ve dünyayı ahireti saadete, mutluluğa gark edecek en güzel yol, böyle pürüzsüz yol olduğunu ne yapıyoruz? En azından görüyoruz, öğreniyoruz, inanıyoruz, kabul de ediyoruz. Ama bunu gelip de insanlara öğretme ve insanları böyle bir dünya ahiret mutluluğunun yoluna sevk etmediğimiz zaman orada karşımıza yığınla problemler çıkıyor. Muhterem dinleyenlerimiz, biz Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatı kullukta üsve-i hasene olması bağlamında ibadet hayatını, sonra Efendimizin diğer ona bağlı örnek hayatını, zahidane hayatını bu çerçevede devam ettirdik. Şimdi yeni bir konu olarak Efendimizin güzel ahlakta üsve-i hasene olması, bu başlı başına bir alan ve Efendimizin beyan buyurduğu gibi innema buistu li utemmime mekarimel ahlakı, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye Efendimiz buyuruyor. Ve bundan neyi kastediyoruz? Efendimizin hangi ahlakını kastediyoruz? Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Kalem suresi 4. ayette ve inneke le ala hulukin azim, muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte Efendimizin sahip olduğu, Efendimizin Allah tarafından övüldüğü bu güzel ahlak nasıldı, neydi, ne şekildeydi? Efendimizin cömertliği nasıldı, sabrı nasıldı, şecaati nasıldı, merhameti nasıldı, insanlara muamelesi nasıldı? Yani o gönlündeki insanlığa karşı şefkati, merhameti nasıldı? Nasıl bir yüreğe sahipti Efendimiz Aleyhisselam? İç dünyası nasıldı? Bunun dışa yansıyan yönü nasıldı? Bütün bu güzellikler işte Efendimizin ahlakı çerçevesinde alacağız bu başlık altında. Dilimizin döndüğü kadar da buna devam edeceğiz inşallah. Tabii ki Münavi'nin et tarif sayfa 564'te bir hadis-i şerif olarak bir söz naklediyor. Bunu ulemamıza kullanmışlar sözlerinde. Tahallaku bi ahlakillah, Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklarınız diye bir söz kullanmışlar. Yani bu söz tabi netice itibariyle doğru bir söz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var, esması var, fiilleri var. Ve Cenab-ı Hak bütün iyiliklerin, güzelliklerin sonsuz derecede sahip olan Yüce Rabbimiz, onun şefkati, merhamet, özellikle merhameti niye anlamak ve merhametli olmaya çalışmak, Yüce Rabbimizin cömertliğini anlamak ve tabi Allah'ın cömertliği, sonsuzsunuz bir cömertlik. Orada bir kul olarak istihabımız neyse, yani okyanustan bir damla bile değildir kesinlikle, yani kıyas bile götürmez, ama cömert bir kul olmaya çalışmak, Cenab-ı Hakk'ın affediciliğini düşünüp affedici bir kul olmaya çalışmak, Cenab-ı Hakk'ın bağışlayacağını düşünüp bağışlı olmaya çalışmak ve o Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatları dediğimiz kulu kemale erdirecek, olgunlaştıracak o ahlakıyla sıfatları sıfatlanma, o dinimizin temel öğretilerinden bir tanesidir ki işte Efendimiz'de de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma noktasında en yüksek tecelli, en büyük nasip tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'da yer almış oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah biz bu çerçevede Resul Efendimizin ahlakını, ahlak güzelliklerini acele etmeden her bir güzelliğe bir örnekle beraber ve bunu ruhlarımıza sindirmeye çalışa çalışa böyle öğrenmeye çalışacağız. Gündemimize alacağız. Ve bunlar bir anda olmasa bile insan içinde bir güzellik oluşursa, yani insanın gönlünde bir güzellik tohumu insanın gönlüne düşerse, belki bugün belki yarın onun bir filiz vermesi, büyümesi Rabbimizin lütfundan umulur şüphesiz. Ve o çerçevede de biz de Allah Resulüne kişiliğimiz, ahlakımız, ibadetimiz, her şeyiyle bir adım da yaklaşma imkanı bulmaya çalışırız. O gayret içerisinde oluruz ve bu yolculuğumuzu, bu fani hayattaki ahirete doğru yolculuğumuzu da adım adım devam ettirmeye çalışırız benim kıymetli dinleyenlerim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.